11. kaset, 2. yüz, sayfa 431. İşçi Eylem Komitesi'nin genel grev kararını kaldıran kararı alışını Alexei ile birlikte izlemiştik. Alexei duvarlardaki tablolara, 1871 komününü öyküleştiren resimlere uzun uzun bakıyor, yanında coşkuyla bir o tablodan bu tabloya, bir bu tablodan ötekine koşuyordu. Bunda etken olan öğenin benim üniversite öğrencisi olmamdan kaynaklanan bir yanı da vardı. Benimle tartışmak, resim sanatı konusundaki düşüncelerimi öğrenmek istiyordu. Alexei'nin yapmak istediği resim ilkeldi belki. Kışlık sarayın kocaman kapısından çarın kıçına bir proleter tekmesi ve çar havalarda uçarken kışlık sarayın pencerelerinde kocaman kocaman başlarıyla kadınlı erkekli proleterlerin kahkahaları. Resimden çok bir karikatürdü belki Alexei'nin yapmak istediği. Ama onun Tuileri Sarayı'nda demirci tablosuna nasıl kıskançlıkla baktığını görenler, yapmak istediğinin hiç de yalnızca bir çizgi anlatımıyla yetinemeyeceğini kestirirlerdi. Yaşamın koyu lacivert gözlerinde dalga dalga coştuğu gözlerine dalıp gidiyorum Alexei'nin, sanki bu dalgaya yakalanmış gibi kıvançla. Alexei diyorum, Çarın Kışlık Sarayı'ndan kovuluşunun resmini bitirdin mi? Hiç ama hiç zamanım olmadı Vasilyevich yoldaş.
Hem zamanım olmadı hem de yeterince param. Bu ikisi bir arada olduğunda eğer bende hala iş kalmışsa o zaman da çarın değil ekim devriminin resmini yapmak isterdim. Burjuvalar ve iki yüzlü küçük burjuvalarımızın oluşturduğu hükümetin tutuklanışının resmini. Antonov Ovseyenko yoldaşın onları nasıl Petropavlovskaya kalesine götürdüğünü gördüm çünkü. Devrime 1,5 gün kala, St. Petersburg proletaryasını tüm partiler, tüm kuruluşlar, tüm sendikalar terk etmişti. Bir vebalıdan el etek çeker gibi kaçmışlardı yanından. St. Petersburg proletaryasının elinde kala kala, yalnızca kendiliğinden, kendisinde oluşturduğu Genel Grev ve Gösterileri Yürütme Komitesi, öteki adıyla Eylem Birliği Komitesi kalmıştı. Bu komitede genel grev kararının kaldırıldığını, pazartesi gününden itibaren işbaşı yapılacağını duyurduğunda, işte o zaman Viborg mahallesinin işçi kadınlarıyla erkekleri yalnız, yapayalnız kalıverdiler. Bu yalnızlığın yanında hiçbir şey daha yalnız olamazdı. Kitlelerin yalnızlığının nasıl yoğun, nasıl acımasız bir bunalımda olduğunu ilk kez görüyordum. Ah Alexei, sen hiçbir zaman resim yapma olanağını kendinde bulamayacaksın korkarım. Belki de yarın bir gün bana, ben Ekim devriminin resmini değil ama ünlü Sivyas savunmamızın resmini yapmak istiyorum diyeceksin. Burada dövüşenleri ölümsüzleştirmek istiyorum. Sen bahaneler yaratan koca bir tembelsin Alexei. Viborglular bir yara gibi kanayan yalnızlıklarına rağmen başlattıkları savaşımı sürüne sürüne de olsa bırakmamak kararındaydılar. O gece sabaha dek Alexei ile birlikte dolaşmıştık Viborg mahallesini. Arkadaşlarım kendi bölgelerine dönmüşlerdi. Örneğin Simenon. Ah Simenon, şimdi Katyusha ile nişanlı. Belki de evlendiler Katyusha ile.
Belki de haklısın Georgi Vasilyevich. Ama sonunda yapacağım, göreceksin. Hem belki de resim yapmama gerek kalmadan öyle bir şey yaparım ki.
Yaşamımda onunla ölümsüzleşir, devrim bende. Ne dersin? Yoksa yine işin kolayına mı kaçıyorum? Ah Alexei, seni gördüğüm için nasıl kıvançlıyım. Viborglular o geceki tüm yalnızlıklarına, tüm kendini terk edenlere rağmen sabahleyin dalga dalga köprüleri aşıp General Habalov'un askerleri karşısında yeniden savaşıma başladılar.
Ve de o gün devrimin bir köşesine döndüler işte. Yine kazanacağız.
Tüm iç ve dış düşmanlarımızla böyle kuşatılmış olmamıza rağmen yine yarıp çıkacağız bu çemberi. O zaman Lenin yoktu. Çok uzaklardaydı. Troçki de yoktu. Bolşevik Parti örgütsel yapısını böylesine bir savaş düzeyine eriştirip kitlelerle bugünkü gibi kenetlenmiş değildi daha. Üstelik proletarya iktidarı da almış değildi. Ama yine de proletarya yendi. Şimdi ise düşmanlarımıza rağmen iktidardayız. Başımızda Lenin ve Troçki var. Parti kitlelerle tam bir kenetlenme ile iç içeliğini oluşturmuş. Öyleyse yeneceğiz Alexei. Tüm bizi amansız silahlarıyla kuşatanları yarıp geçeceğiz. Çünkü bizim için artık başka hiçbir çıkış yolu yok. Artık Alexei ile konuşmalarımız içe kapanıklığını yitirip apaçık bir netlikte birbiri üstüne düşüyor kıvançla. Ne zaman buraya geldiniz Alexi? Buraya geleli 12 gün oldu Vasilyeviç yoldaş. Bakıyorum parti üyesi de olmuşsun. Temmuz'dan sonra kaydım yapıldı. İlk görevin bu mu?
Hiç ilk görev kalmış olur mu bu zamana dek Vasilyeviç?
Ekim eyleminde parti binasının korunmasında görevliydim. Sonra bakanlıkların teslim alınmasında görevlendirildim. Şimdi de buradayım. Burada işin oldukça zor Alexi. Biliyorum Vasilyeviç. Zorluk yönetimden kaynaklanıyor Georgi Vasilyeviç. Gördüklerimiz bizi düşündürüyor. Ne gibi Alexi? Biz St. Petersburg gönüllüleri olarak kendi aramızda yaptığımız tartışmalarda bir gerçeği saptamış bulunuyoruz. Düşmana karşı yeterince önlem alınmamıştır. Bu bir. İkincisi, düşmana saldırmak için yitirdiğimiz her gün bizim karşı tarafa tanıdığımız bir avantajdır. Alexi ne kadar değişmiş. Çocuksu gibi gelen heyecanını derin bir hazla izliyorum. Ama kesin bir gerçek var. Nasıl durumda olduğumuzu bilmiyor Alexi. Konuşma ilerleyince tüm St. Petersburg gönüllülerinin Sivyaz'da nasıl bir konum içinde olduğumuzu bilmediklerini daha iyi kavruyorum. Hiç kuşkusuz bunu bir ölçüde kendilerine anlatamamakta da biz sorumluyuz. Ama her şey öylesine yoğun ve üst üste geliyor ki zaman zaman hangisinin daha önemli olduğunu bile fark edemeden önümüze ne gelmişse onu gerçekleştirmeye koyuluyoruz. Alexi ise eleştirilerini sürdürüyor. Buradaki durumu hiç de iyi görmüyoruz Georgi Vasilyeviç. Ne gibi Alexi? Özellikle erlerin durumu. İşimin çokluğuna karşın Alexi ile tartışma, biraz daha konuşabilme olanağını yaratabilmek için istasyonun banklarından birine yan yana oturuyoruz. Anlat bakalım Alexi, durumu nasıl görüyorsunuz? Askerin durumunda sizi kaygılandıran ne? Erler sünepe. Hafifçe dönüp Alexi'ye bakıyorum. Birden söyleniveren her şey karşısında böyle şaşırıverdiğim için. Alexi gözleriyle bir eri izliyor. Bana göstermek, böylece söylediğinin doğruluğunu kanıtlamak istercesine.
Ben de Alexi'nin baktığı ere bakıyorum. Sonbahar serinliğinin şimdiden başladığı bu yüksek platoda kaputunu omuzuna atmış er, bir karış sakallı yüzü, elinde maşrapasıyla sanki yerde sürünürmüş gibi kendini sürükleye sürükleye erzak çadırına doğru yürüyor. Bezginliğini sürüklüyor sanki. Alexi gözlerini erden ayırmadan, ''Şuna bak Vasilyeviç, Tanrı aşkına bir bak. Kendisinde nasıl diri hiçbir şey kalmamış bu adamın. Bu erlerin devrimi koruması, devrim için çarpışması gerçekten olası mı? Biz inanmıyoruz. Gördüklerimiz bizi şaşırtıyor. Durumu böyle mi görüyorsunuz siz, St. Petersburg'un genç komünist gönüllüleri?'' Evet, böyle görüyoruz Vasilyeviç yoldaş. Tüm bu adamlar uyuşuk kediler gibi istasyon binasının döşemelerine kıvrılıp saatlerce öyle kıpırdamadan yatıyorlar Vasilyeviç. Tek kıpırtıları güneşe doğru yön değiştirmeleri.
Hiçbirinde devrimci ateş yok bunların.
Peki ne öneriyorsun Alexi? Ya da bu eleştirileriniz bir öneri biçiminde kesinlik kazandı mı? Bak Vasilyeviç, senin önemli bir görevde bulunduğunu biliyorum. Devrimci Sovyet Başkanı'nın treninde görev üstlenmişsin. Eleştirilerimize kulak verin. Buraya geldiğimiz zamanki coşkumuzun onda biri bile kalmadı bizde. Onlar gibi uyuşmaya başladık bizde. Bunun sakıncalarını kendi aramızda tartıştık. Bir kez biz gönüllülerle ilgilenen yok. Ne yapacağımızı, ne işe yarayacağımızı bile doğru dürüst bilmiyoruz. Asıl görevimizin cephede ajitasyon çekmek olduğunu sanıyorduk. Örgütümüz böyle söylemişti. Kendi kendimize yine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bize yol gösteren olmamasına karşın bir olanak yaratıp bu adamların hemen bit gibi yakasına yapışıyoruz. Sosyalizmin ereklerini, yanınları yaratmada bize de, partiye de, er yoldaşlara da düşen görevleri bir bir anlatmaya başlıyoruz. Bir kısmı bizi dinlerken kendi uyuşukluğu içinde sanki ninni dinlermiş gibi yeniden sızıp kalıyor.
Bizi şöyle böyle dinleyebilen ötekiler de saçma sapan bir soruyla anlattıklarımızı ağzımıza tıkıyorlar. İyi güzel de niye bunları gelip bize anlatıyorsunuz siz diye. Sonra kıçlarını dönüp kıvrılıveriyorlar. Bir başkası bizim komite başkanıyla düpedüz alay etti. Arkadaş dedi, siz genç komünistlerin ne yeni gıcır gıcır botlarınız var öyle. Versenize onları bize ya da şu örgütünüze bir duyuru sallayın da bize lafla peynir gemisi yürüteceklerini sananların yerine daha işe yarar şeyler göndersin.
bot, yiyecek, içecek, kaput, cephane. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu Alexi?
Biz şöyle düşünüyoruz. Bu düşüncemizi de resmen bir delegasyonla Troçki yoldaşa ileteceğiz. Bu erler ideolojik eğitimden geçirilmelidirler. Bunun için bizim her gün bu erlerle ideolojik eğitim çalışması yapmamıza olanak tanınsın. Bir günlük emirle başta komiserler olmak üzere tüm erlerin böyle bir eğitimden geçirilecekleri herkese duyurulsun ve bu hemen bir düzenleme ile uygulansın. Düşman karşısında böyle uyuşuk yatan bu adamlara devrimci sorumluluklarını hatırlatabilmenin başkaca bir çıkar yolu kalmadığına inanıyoruz. Bu adamlar 4 yılı aşkın bir süredir savaşıyorlar Alexi. Bunu hiç aklınıza getirdiniz mi? O zaman çar için savaşıyorlardı Georgi Vasilievich. Eğer onları ideolojik eğitimden geçiremezsek, şimdi kendileri için çarpışmakta olduklarını hiçbir zaman doğru dürüst kavrayıp anlayamayacaklar. Biraz önce izlediğin er var ya Alexi, elinde maşrapayla postallarını ayaklarına pranga bağlamış gibi sürükleyen, evet işte o, bak şimdi orada, maşrapasına çay koydurtuyor, omuzuna düşecekmiş gibi duran kaputunu bile düzeltme gücünü kendinde bulamayan bu er, ta Simbirsk'ten Kazan'a, Kazan'dan buraya, Sivyaz'a kadar dövüşerek çekilen bir birliğin sağ kalabilmiş 5-10 erinden biri. Burada konuştuğumuz her erin Alexi, derin bir savaş edinimi olduğunu, savaşın 4 yıllık uzak yollarından kan revan içinde yuğrula yuğrula geldiğini hiçbir zaman unutmamalısınız. Bence bu bir. İkincisi, kulağınıza geldiği kadar erlerin sizin hakkınızdaki yargılarına da kulak kabartmakla görevlisiniz. Ne gibi? Size başkentin şımarık çocukları olarak bakıyorlar. Laf ebeliğiyle suçluyorlar sizi. İlk çarpışmada tabanları yağladığınız gibi kaçacağınıza inanıyorlar. Alexi, inan bana bu durum Troçki ve sekreteryasını derin derin düşündürüyor. Bu ikilemin kesin olarak ortadan kalkması gerektiğine inanıyoruz. Aslında bizim sizinle bu konuları tartışıp belli bir biçimde yeniden düzenlememiz gerekiyor ama öylesine hiçbir şeye tam anlamıyla yeterince zaman bulamıyoruz ki günün ne zaman başlayıp ne zaman öteki güne geçtiğimizi bile çok kez anlamıyoruz. Alexi kısa bir sessizlikten sonra büyük bir yanılgı içinde Troçki yoldaş diye patladanak konuşuveriyor. Yine şaşkınlıkla başımı kaldırıp ona bakıyorum. Yüzünde yoğunlaşmaya başlamış bir öfkenin ilk belirtilerini görüyorum. Bu erler kaçıp gitmeyi düşünüyorlar yalnızca diye sürdürüyor konuşmasını Alexi.
Troçki yoldaşın komünistlerden çok çağcı dönemin erlerine önem vermesini de biz genç komünistler örgütü olarak gittikçe artan bir kaygıyla izliyoruz. Doğu cephesinin başına niçin çağcı subaylar getiriliyor Vasilievich? Onca yetenekli genç komünistler ve partinin önde gelen kadroları varken Albay Vatsetis'in Doğu cephesi kumandanı olarak atanmasını nasıl yorumlamalıyız? En önemli cephe şimdi Doğu cephesi değil mi? Devrimin yazgısının belirleneceği bir cepheye gelip bakıyoruz ki
hep kilit noktalarda çarcı subaylar, çarcı kariyeristler. Bir devrimci ordu böyle mi oluşturulur Georgi Vasilievich? Beşinci ordu gibi son derece önemli bir ordunun başına getirilen de çar döneminin kariyerist subaylarından Slavin değil mi? Bu kariyerist subaylarla nasıl kazanı geri alırız? Nasıl devrimci kahramanlıklar yaratabiliriz? Çarcı dönemin pısırık, yenik, kendi kendilerinde yorgun subayları Kızıl Ordu'nun başında böyle kilit noktalara getirildikçe Georgi Vasilievich, işte erler o zaman şimdi böyle gördüğümüz gibi cansız, uyuşuk, güneşi köşe bucak kovalayıp bir köşede kıvrılıveren kediler gibi tembel ve uyuz olurlar.
Bizim kesin kanımız bu doğrultuda.
Kaç kez ateş ettin elindeki silahla Alexi? Doğru yanıt ver bana. Böbürlenmeye, yiğitlenmeye kalkışmadan. Buna gerek yok Georgi Vasilievich. Elimdeki silahla çok sık ateş ettim. Zorunluyduk buna. Çok sıkı bir eğitimden geçirildik. Örgütümüzün varlığını kanıtlamak zorundaydık. Bu silahın sökümünü, yağlamasını, bakımını, yeniden toplanıp monte edilmesini en çok 20 dakika süre içinde gerçekleştirebiliyoruz. Birden kalkıyorum. Dostça, sımsıcak elini tutuyorum. Ah Alexi, seninle bu konuları birlikte olumlu olumlu tartışmak, belli bir odak noktasına varmak isterdim. Buna nasıl zaman bulacağımı da kestiremiyorum. Her şeyin çok iyi olduğunu söylemek olanaksız. Önerilerini yerine ulaştıracağım Alexi, inan.
Beni yeterince dinlemeye zaman bulabilirler mi? Ya da dinleseler bile neyi ne zaman yapabilirler onu bilemem. Yalnız siz de kendinize özen gösterin Alexi. Özellikle erlerle ilişkilerinizde. Onları sünepe, uyuşuk, devrimci dirilikten yoksun görmenin ötesinde. Onları anlamaya, onlarla birlikte olmaya bakın. Çarcı subaylar konusunda da acele yargılara vardığınızı söylemekle yetineceğim. Zaman size düşüncelerinizi düzeltmede yardımcı olacaktır. Dinle dostum. Bugüne değin hiç düşmanla karşılaşmadın. Sen de genç komünistler örgütünden arkadaşlarında şu karşı dağlar, şu hemen karşımızdaki yükseltiler düşman dolu Alexi. Düşman hemen karşımızda. Kazanı düşüren düşman bize oranla alabildiğine güçlü. Sen beni öldürmeye kesin kararlı düşman karşısında elindeki silahınla daha hiç ateş etmedin. Bu düşman daha sana yüzünü hiç göstermedi Alexi. O erler bu düşmanı çok yakından görüp tanıdılar. Bu ikisi birbirinden çok ama çok farklı şeylerdir Alexi. Bunu unutmamanı isterim. Belki sana doyurucu şeyler söyleyemedim ama pratiğin bana öğrettiğini anlatmaya çalıştım. Yine görüştüğümüzde belli olmaz öyle hızlı, öyle sınavla dolu günler yaşıyoruz ki bir bakarsın ben haksız, sen haklı çıkmışsın. Kendim için de bu kapıyı açık bırakıyorum. Birbirimizden ayrılıyoruz. Böyle birden ayrılışımız Alexi'yi biraz şaşırtmışa benziyor. Koyu lacivert gözlerindeki gülümsemenin kırık döküklüğünde hafif istihza parıltıları görür gibi oluyorum. Aslında Alexi ve genç komünistler örgütü militanlarının eleştirilerinde bir bakıma kesin haklı yönler de vardı. Ne ki bizi buraya getiren olayları yeterlice iyi kavrayıp değerlendirebilmiş değillerdi. Çekler tümüyle Doğu cephesini ele geçirmiş gibiydiler.
Çekleri İngiliz silahlı kuvvetleri kesin bir biçimde destekliyorlardı. İş bununla da kalmıyor. Menşeviklerle sosyalist devrimciler kendileriyle hiç çekinmeden işbirliği yapıyorlar. Sovyet'e karşı bölgesel hükümetler oluşturuyorlar. Bu bölgedeki Sovyet yönetimini ve bolşeviklerle işçileri amansızca öldürüyorlardı. Beyazlar Samara'yı ele geçirdiklerinden tehlikenin boyutları birdenbire hiç beklenmedik bir biçimde büyüyüverdi. Beyazlar 8 Haziran'da düşürdüler Samara'yı. Samara devrimcileri sonuna dek çarpıştılar. Ama Çekler kısa zamanda durumu denetimleri altına almayı başardılar. Yabancı emperyalist güçlerin süngülerinin gölgesinde sosyalist devrimcilerden oluşan bir hükümet kuruldu. Hükümet üyeleri bir süre önce Çar'a karşı savaşım vermiş, bu nedenle de adları bilinen kişilerden oluşuyordu. İ. Burishtiv,
B. Fortunatov, B. Volski ve İ. Nesterov'dan oluşan gerici hükümet daha o gece, yani 8 Haziran akşamı duvarlara astığı afişle gerici hükümet programını açıklıyordu.
Tüm Samara duvarlarını kaplayan bu afişlerde şöyle yazıyordu: ne monarşik gerici tepki ne sosyalist girişim ama tüm demokratik hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması. Demokratik hakların yeniden kurulması ve güvence altına alınması için Sovyetlerin ortadan kaldırılması yetmiyor. Tüm bu işçi ve köylü delegelerinin bir gece içinde öldürülmeleri yanına Bolşeviklerin de cesetleri uzatılıyordu. Yalnızca onlar değildi öldürülenler. Bolşeviklere yakınlığıyla bilinen herkes kılıçtan geçiriliyordu.
İlk kez işte burada, benim doğduğum bu bölgede sınıf savaşımlarının tarihin tanıdığı en acımasız, en bağışlamaz savaşlar olduğunu duyup öğrenecektik. Kaçanların, kazana doğru sığınabilenlerin anlattıkları şeyler inanılmayacak kadar korkunç, insanın düşsel gücünün dışına düşen gerçeklerdi. De ki kazanda daha fazla dayanamadı. Kazan 6 Ağustos sabahı düştü. Kazanın düşmesi artık Doğu cephesinin tüm cephelerden daha büyük bir önem kazanmasına neden oldu. İki büyük devrimci kent, St. Petersburg ve Moskova, kazanın düşmesiyle birlikte kendilerini derin bir tehlikenin içinde buldular. Bu tehlike hem ekonomik hem de stratejik açıdan gerçekten de büyük bir önem taşıyordu. Bu büyük rezerv böylece karşı devrimci güçlerin eline geçmiş oluyordu. Bilebildiğimiz kadarıyla bu rezerv 657 milyon altın rubleyi aşıyordu. 100 milyonu aşkın banknot rezervi bunun dışındaydı. Ayrıca diğer büyük kıymetler, altın ve platin stoklarını da bu
Bu 657 milyon rezervin içinde görmediğimize göre düşmanlarımızın eline ne zaman bir gücün geçtiğini kestirmekte kimse güçlük çekmez sanırım. Proletarya devletini temelinden dinamitlemek için bunun yarısı bile yeter de artardı bile o günkü koşullarda. Kaldı ki Kazan, Nijni Novgorod yolu üzerindeydi. Kazan'ı ele geçiren güçler bir solukta, Nijni Novgorod'da soluğu alabilirlerdi.
Nijni Novgorod'a ulaşan gerici güçler hiç kuşkusuz.
Hemen güneyde, Ukrayna bölgesindeki dış emperyalist ve onlarla işbirliği eden gerici güçlerle birleşecekler. Bu birleşme gerçekleştirildiğinde, işte o zaman proletarya, İlk Moskova Grandüklüğü'nün elinde bulundurduğu bir alan içine sıkışıp kalmış olacaktı. Bu devrimci güçler için ikinci bir ateşten çemberin içine girmek anlamına geliyordu. Bundan çıkmanın, bu çemberi yarıp geçmenin de öyle pek kolay bir iş olmadığını biraz askerlik bilgisi olanlar bile anlayıp kavramakta güçlük çekmiyorlardı. Kapan içinde kapandı bu. Bu ateşten ikinci çemberin de üzerimize kapanmamasını sağlamak, ikinci kapısının üstümüze bir daha açılması olanaksız bir biçimde düşmemesini sağlamak için alabildiğine yüklenmek, alabildiğine savaşın vermek zorundaydık. Bu nedenle Kazan'a doğru hazırlanabildiğimiz kadarıyla yetinip yola çıktık. Ama Kazan'ın düştüğünü yolda bir gün sonra yani 7 Ağustos sabahı trendeki telsiz telgraftan öğrendik. Bu bizim için tam bir darbe oldu. Buna rağmen yolumuzu sürdürdük. Zaten başka da çıkar yolumuz yoktu. Ve trenimiz işte burada daha fazla ileriye gidemeyerek bu küçük istasyonda konakladı. Trenimiz bu küçük istasyonda 8 Ağustos sabahı konakladı. Kazan'ın düşmesiyle birlikte tüm Rusya'da, tüm dünyada, Volga kenarında Kazan'a 70 kilometre uzaklıktaki bu küçücük istasyon birdenbire devrimciler ve karşı devrimciler için büyük bir önem kazanıverdi. Adı Sivyaz olan istasyonu ele geçiren artık Nijni Novgorod ve Moskova'yı ele geçirmiş sayılabilirdi. Bir bakıma da devrimci askeri gücümüzün hemen hemen tümüne yakınını buraya yığmıştık. Hazırlanabildiğimiz kısa sürede etkin olabilecek ne varsa beyazların ve çeklerin ilerlemesini durdurmak için alıp buraya getirmiştik. Devrimci Sovyet Başkanı'nın treninde tepeden tırnağa silahlı 200 komünist vardı. İlk gelenlerin sayısı ancak bu kadardı. Ama bu 200 komünist tüm birliklerden seçile seçile alınmış, gözünü budaktan sakınmayan en edinimli komünistlerden oluşuyordu. Örneğin ünlü Markin bunların arasındaydı.
Ve ben savaşın yazgısını bazen insanların nasıl yüklenip değiştirebileceklerini işte ilk kez burada görüp kavrayacaktım. Bu ilk kafileyle gelen komünistler gerçek bolşeviklerdi. Bu ilk gelenlerin arasında birçok kişiyi kendisine aşık eden, katıksız bir devrimci militan olan bir profesörün kızı Larisa Reisner de vardı. Troçki daha sonraları ondan devrimin Pallas'ı diye söz edecekti. Bizim ardımızdan bir gün sonra yani 9 Ağustos günü Sivyaz'a varan ikinci trenin vagonlarında 300 bindirilmiş süvari, 5 zırhlı otomobil, telsiz telgraf odası, basın yayın evi, yargıçlar kurulu vardı. Morizet'in dediği gibi küçük bir askeri kentti Troçki'nin treni. Devrimin ordu konseyi sürekli olarak bu zırhlı vagonlarda toplantısını yapıyordu. Tüm vagonlar birleştirildiğinde bu askeri kenti çekmek için iki büyük lokomotif gerekiyordu. İşte benim iç savaş süresince 2,5 yılım bu trende geçti. Trenimiz tüm cephelerde, tüm çarpışan birliklerin ya gerisinde ya en ilerisinde bu 2,5 yıl süresince hep görüldü. Yoldaşlara güven, devrim düşmanlarına yılgı saldı. Bu trenle yaptığımız turu sonra yoldaşlarla saptadığımızda dünya çevresinin tam 2,5 katı olduğunu gördük. Trenin ilk konaklaması göreve çıkışıydı bu ama bundan sonraki gelişmelerde tren tüm cepheleri kendisine bağladı. Trenle doğrudan doğruya Lenin ve Merkez Komitesi ilişkideydi. Tüm zırhlı birlikler trenin emrine verilmiş, yönetim netleştirilmişti. Bu merkeziyetçi yönetimin özellikle askeri kararlar alınırken nasıl önemli bir görev üstlendiğini deneyimlerimizle görüp yaşadık, öğrendik.
Sivyaz'da bizim özel biçimde hazırlanmış devrimci trenimizin gücünden başka güçler de vardı. Bunlar kazandan dövüşe dövüşe çekilen güçlerdi. Örneğin genç yoldaş Alexei'nin eleştirdiği kariyerist asker, çarcı diye nitelendirdikleri albay Vatsetis, kazanı birliklerinin başında en son terk eden subaydı. Altısı sabahı artık kazanın kurtarılmasının olanaksız olduğu anlaşıldığında Vatsetis genel karargahı terk etmiş, düşmanın aklına getirmeyeceği yollardan çekilerek Sivyaz'a ulaşmıştı.
Vatsetis, Sivyaz'ın ne denli önem kazanacağını daha önceden şaşılası bir netlikte saptayabildiği için çekilmesini son derece başarılı bir biçimde gerçekleştirmiş ve çekilirken bizim için son derece önem kazanan Volga üstündeki köprüyü ne yapıp edip denetim altına alabilmişti. Ayrıca düşmanın doğrudan saldırısını engellediği için de St. Petersburg Sovyeti'ne ve onun devrimci halk komiserlerine zaman kazandırmış, bize Sivyaz'a yığınak yapabilme olanağını vermişti. Ne ki tüm bu olumlu durumların yanında alabildiğine olumsuz yanlar da vardı. Sonuçta Albay Vazetis'in birlikleri düşman karşısında yenilmiş, geri çekilen birliklerdi. Bunun perişanlığı gözden saklanamayacak kadar apaçık ortadaydı. Başarılan işlerin yanında, örneğin birlikler arasındaki ilişki bir türlü sağlanamamıştı daha. Müfrezeler arasında bile en küçük bir ilişki kalmamıştı. Yenilgi buram buram bir perişanlıkla tütüyordu Sivyaz'da. Birlikler araç gereçten yoksundular. Hemen kuzeyimizdeki 5. ordunun büyük yığınak yapması, kazanı geri alabilmemiz için gerçekleştirilmesi gerekli bu girişimi sağlayabilmesi, bizim Sivyaz'da geceyi gündüze, gündüzü geceye katarak çalışmamıza, birlikleri düzenlememize, kısaca doğrudan doğruya bizim başarımıza bağlıydı. Bunu anlamak bizi daha da tedirgin ediyordu. Koskoca bir ordunun varlığıyla yokluğu bizim elimizdeydi. Eğer düşman Vatsetis'in şöyle böyle denetim altına aldığı köprüyü alır da bizi geriletirse, 5. ordunun imha edilmesi işten bile değildi. Bu bakımdan da birliklerin bir an önce derlenip toparlanmaları gerekiyordu. Gerek devrimci kentleri savunabilmek, gerek Nijni Novgorod yolunu gerimizde açık tutabilmek, gerek 5. ordunun düzenlenmesini sağlayabilmek ve gerekse devrimci Sovyet başkanının 2,5 yıl sürecek başarısının ilk temel taşlarını atıp savaşı yüreklendirebilmek için biz Sivyaz'ı kesin kes savunmaya, bu küçük istasyona mecburduk. Bu nedenle örneğin St. Petersburg'la telgraf kesintisi olduğunda tüm devrimci güçlerin yürekleri ağızlarına geliyordu. Ama gerçekten de erler yılgın ve bezgindi. Açlıktan, gıdasızlıktan, uykusuzluktan, günlerce süren savaş yorgunluğundan hepsinin avurtları çökmüştü. İnsan onları görünce eyvah diye hemen paniğe kapılabilirdi. Bu sağlıksız, bu yarı ölülerle mi savaşı kazanacağız? Renkleri külden bile renksizdi. Bir avuç külü yüzlerine tutsam, külün rengi belirginlik kazanırdı onların yanında. Giysilerinin paramparçalığı ise tam bir sefalete dönüşmüştü. Yırtık, sökük yerler sarkıyor, kimisi havada uçuşuyordu. Hele postalları. Cırbanağı çıkmış bu postallardan insan ayağı olup olmadığı insanda kuşku uyandıran, parmakları kapkara bir kir içinde dışarıya fırlayıp çıkıvermişti. İnsan nedense bir türlü gözünü ayıramıyordu bu iğrenç görüntüden. İstasyonun tahtaları üzerinde yatıyorlar, orada barınmayı yeğliyorlardı. Günlerce süren uykusuzlukları ve savaş yorgunluğu erlerin istasyonun tahta döşemelerinde sanki kuş tüyü yataklarda uyumuşçasına yığılıp kalmalarına neden olmuştu. Karınları acıktığında kalkıyorlar, ellerinde çorba tasları, maşrapaları ya da mataralarıyla erzak çadırına doğru sürüne sürüne gidiyorlar, bir iki kaşık pirinçle iki peksimeti alıp yerlerine dönüyorlardı. Yiyeceklere bir süre bakıyorlar, sonra yavaş yavaş çiğnemeye koyuluyorlardı. Avurtlarına sinen yorgunluk lokmalarında büyüyordu. Larissa Reisner'in Sivyaz savunmasını anlatan ölümsüz tanıklığındaki gibi bu erlerin hemen hemen hiçbir başarı bekledikleri yoktu. Herkes bu işin ne zaman biteceğini soruyordu yalnızca. Yaralıların çoğuna doğru dürüst pansuman bile yapılamıyordu. Ölümcül yaralar almamış olanların bile yaralarına doğru dürüst bakma olanağı bulamadığımızdan, yeterince ilaç sağlayamadığımızdan öldükleri de bir gerçekti. Erler ölen yaralı arkadaşlarının yanından hiçbir şeye aldırmaksızın geçip gidiyorlardı. Başlarını çevirip de bakmıyorlardı bile. Ama yine de buraya dek onları en amansız koşullarda çekip getirmeyi başarmışlardı. En çok da buna şaşıyordum. Ölüme kendilerine alıştıkları gibi alışmışlardı. Ağustos'ta olmamıza rağmen Sivyaz'da özellikle akşamları soğuklar başlamıştı ve de yağmurlar. Akşam üstüne doğru gündüzün bir doktor gibi insanı dirilten ılıklığı ve sıcaklığı yerini diri bir ayaza bırakmaya başlıyor. Gece ise soğuk keskin bir bıçak gibi yaralıların yaralarına, uyumakta olan erlerin düşlerine sokuluyordu. Erler kaputları içinde büzüldükçe büzülüyorlar, birbirlerine sokuldukça sokuluyorlardı. Hele yağmurlardan sonra başlayan ayazlamanın sabahında ölü sayımız artıyordu. Böyle gecelerin sabahında çoğunun yattıkları döşeme tahtasının üstünden kalkamadıklarını görüyorduk. Ayağa kalkabilenlerin de şaşkınlıkları ve zayıflıkları öylesine büyümüş olarak belirginleşiyordu ki insan bu erlerin hemen bir sayrılar evine yatırılması gerektiği konusunda kesin bir yargıya varıyordu. Kaputlarını sürüye sürüye dışarı çıkanlar güneşi arıyorlardı. Yitirdikleri bir şeyi bulmak istercesine bir bakıma anlamsız, insana ürperti veren bakışlarla uzun uzun göğü izliyorlar. Sonra güneş sızıntısı bulabildikleri yerde kaputlarını serip boydan boya uzanıyorlardı. Ah bu yüksek Volga kıyıları! Volga kendi içine yuvarlanan bir halı gibi katlana katlana akıyordu. Bilmiyorum öyle midir başka ülkelerin nehirleri de, ama Volga gittikçe katlanıp katlandıkça büyüyen bir halı gibi akar. Kanalların Volga ile birleştikleri yerde bizim gerilerimizde bu halının nasıl birdenbire yere serilir gibi açılıverdiğini görmek olasıdır. Biz bu bölgede daha sonraları torpidolarımızı Volga'ya indirdik. Burada renkler karmaşık bir oluşumla birbirini bütünleyerek tamamlar. Sonra da insanı şaşırtan bir biçimde birbirlerinden hızla uzaklaşarak ayrışırlar. Bildirileri dağıtmaya gittiğim seksiyon şefleriyle birlik komiserlerine ulaşmadan önce Volga'yı hep doymak bilmediğim bir tadla izleye izleye yürüyordum. Volga arkadaşım olmuştu sanki. Kanallar bölgesinde kabarık, sık, iri tüylü bir halı gibi serilip açılan Volga, düşmanın bulunduğu kıyılarda, daha doğrusu dik yamaçlı, kayalıklı kıyılarda eteklerini sürüye sürüye hızla geçiyor, kazan önlerine yaklaştığında birdenbire dar bir boğazdan, bir bunalımdan kurtulmuşçasına geniş, alabildiğine ferah bir yayılmayla sanki ayaklarını uzatıp yayılıyordu. Kazan önlerinde öfkesini geride bırakmış uslu uslu akıyordu. Kazanın yakınlarındaki dağlık bölgeden baktığımda genellikle hep bu duyguyu alıyordum. Belki de onun bu umursamazlığı çevresinde ölüm kalım savaşına aldırmadan. Ama hemen onun tam orta göbeğinde bulunuşu ilgilendiriyordu beni. Bir bakıma belki de Volga'yı kıskanıyordum. Ne olursa olsun Volga, biz de kazansak, beyazlar da kazansa, işte böyle Volga olarak kalacaktı. Her şey onun dışındaymış gibiydi. Sonradan bu görüntüye bakıp ne kadar aldandığımı anlayacaktım. Özellikle Raskolnikov yoldaş hiç de benim baktığım gibi bakmıyordu Volga'ya. Onun akışını, coşkusunu, sevincini, ayaklarını uzatırmış gibi yayılıp gitmesini gemilerimizi kanallar bölgesinden Volga'ya indirirken en iyi anlayan, Volga'nın nabzı kendi nabzında atan tek yoldaşımız oldu. Bu savaş bize doğanın dilini iyi anlamamız gerektiğini öğretiyordu. Raskolnikov, Volga ile baş başa kalmış iki sevgili gibi yapayalnız kaldığında onu ne kadar iyi anladığını, düşmanlarımızdan çok onu bizim daha iyi kavrayıp çözümleyebileceğimizi ortaya koyduğunda, Volga bize elinden gelen yardımı göstermeye başladı. Raskolnikov, Volga'nın gururundan bile yararlanmasını bildi. Hem de onu hiç incitmeden, kuşkusuz bu konuda Raskolnikov'un bir asker olduğunu söyleyenler çıkacaktır. Ama o zaman ben de diyeceğim ki, karşımızdakiler de askerdi. Niçin Volga onlara yardım etmedi? Bizim savaşımızda doğa askerlik stratejilerinde yer aldığı gibi ölü bir parça değil. Bizimle birlikte düşünen, bizimle birlikte yaşayan, bizimle birlikte savaşan ya da savunan bir canlıydı. doğanın diyalektiğini kavrayabilecek tek güç bizde, biz Bolşeviklerdeydi. Sonuçta Alexey ile tartıştığımız konu ilk bunalım olarak kendi aramızda patladı. Bunun böyle olacağını sezinliyorduk. Ama doğrusu ya, bu kadar çabuk patlak vereceğini kestirememiştik. Sorun erlerle komünistler arasındaki bir sorun görünümündeydi. Ama temelinde başka nedenler de vardı. Özellikle genç gönüllü komünistlerin yanlış davranışları bu yorgun erler üzerinde alabildiğine olumsuz etkiler yaratıyordu. Genç gönüllü komünistlerimiz erlerin yanında burjuva çocukları gibi şık ve zengin kalıvermişlerdi. Bu farkı duyarlamakta gecikmedi erler ve de buna gittikçe daha çok içerlemeye başladılar. Sonunda kendi aramızdaki olay patlak verdi. Bu konuya değinmeyi ilerideki bazı olayları açıklayabilmem için gerekli görüyorum. Troçki gelirken 50 kadar da Moskovalı genç partiliyi yanında treniyle birlikte getirmişti. Bu partizanlar özellikle Almanlara karşı Ukrayna bölgesinde verdikleri savaşla gerçek bir üne ulaşmışlardı. Ukrayna bölgesindeki bu en çetin savaşın içinden seçilerek alınan bu 50 kadar genç Sivyaz'a gelir gelmez hemen çalışmaya koyuldular. Görev yerleri 4. Litovski alayının bulunduğu bölgeydi. Bu alay Kazan Savaşı'nda paramparça olmuş bir tümenin en berbat, en denetimsiz erlerinden oluşuyordu bir bakıma. İşte bu alayın yanında genç Moskovalı partizanlar çalışmaya koyuldular. Siper kazıyor, tel örgüler çekiyor, kendi aralarında keşif timleri oluşturup zaman zaman düşmanın içine dalıp çıkıyor, her dalıp çıkışlarında burunları bile kanamadığı gibi yanlarında bizim için eşsiz değerde bilgilerle donatılmış tutsaklar getiriyorlardı. Doğrusu Sivyaz'ın askersel işlerinden sorumlu Slavin bu gençlerden pek memnundu. Getirdikleri tutsakların içinde sonradan bizimle omuz omuza savaşın veren yoldaşlar çıktı. Onları kazanmasını bildik. Letonyalılar kendilerini izliyorlardı. Bu hemen burunları dibindeki gençlerden pek hoşlanmamışlardı. Bunun iki nedeni vardı. Bu genç partizanların çalışmasından anladıkları şuydu. Besbelli ki savaş burada, Sivyaz'da verilecekti. Oysa onlar kendilerini bu düşünceye değil, daha geride Nijni Novgorod'da savaşacaklarına inandırmışlardı. Burada verilecek bir savaşın kendileri için nasıl yıkım getireceğini sezinliyorlardı. Aslında bu düşünce yalnızca Letonyalılara ait de değildi. Tüm buradaki güçler, yani Kazan'dan kaçıp buraya sığınabilenler, olabildiğince daha geriye çekilmek, savaşmak gerekiyorsa kendileri için daha güvenceli buldukları Nijni Novgorod çizgisi üzerinde ve bu kente yakın savaşmak eğilimindeydiler. İçinde bulundukları panik ve kaçma duygusu bu düşünceyi onların kafalarına iyice yerleştirmişti. Ama Troçki'nin treniyle birlikte Sivyaz'a gelip yerleşmesiyle, adeta demir atmasıyla işin pek de böyle olmayacağını anlamaya başladılar. Kazan'ı görenler, Kazan'ın dehşetini yaşayanlar, Samara'da sınıf kavgasının nasıl savaşların en amansızı olduğunu görüp kavrayanlar, bu durumdan pek hoşlanmamaya başladılar. Ve de her gün artan huzursuzluklarını, yaratılışları gereği ilk önce Letonyalılar kanalıyla açığa vurdular. Bir başka neden de aslında bir bakıma haklı neden, Letonyalıların bulundukları konumla ilgiliydi. Letonyalı erler düşman saldırısını beklediğimiz bölgenin en önündeki siperlere yerleştirilmişlerdi. Burası Sivyaz'dan epeyce uzaktaydı. Günlerdir çamurlu siperlerin içinde yatıp kalkıyorlardı. Yağan yağmur siperlere öylesine dolmuştu ki yarı bellerine dek çamurlu suların içinde yüzüyorlardı. Vıcık vıcık çamur içindeki bu erlere bulundukları yer istasyondan uzakta olduğundan yiyecek içecek zamanında yetişmiyor, bazen de işin doğrusu yiyecek tükendiğinden kendilerine hiçbir şey gönderilemiyordu. Alayın devrimci askeri komitesi başkanıyla alay kumandanı Troçki'ye çıkarak alayın yerinin değiştirilmesini istediler. Bu bir nöbet değiştirme işlemi gibi bir işlemdi. Troçki durumu anlayışla karşıladı ve Slavin'le bu konuyu görüştü. Ama bir baktılar ki Letonyalıların yerini değiştirmek ellerindeki güçlerin kullanılması açısından olanaksızdır. Bu durum ortaya çıkınca Troçki hemen durumu alay kumandanı ile komite başkanına bildirdi. Ama bu ikisi üstelemelerini sürdürdüler. Alayın kendiliğinden kalkıp istasyon bölgesine geleceğini söylemeye kadar vardırdılar işi. 1 Aralık genç Moskovalı partizanların bu siperlere geçmesi gerektiğini, bunu istediklerini de belirttiler. Duygularını gizlemekte hiçbir sakınca görmüyorlardı. Bu genç komünistlere ayrıcalık tanınıyordu. İyi çalışıyorlardı. Şuydu buydu ama sonuçta trene dönüp yatacak yer, yiyecek yemek, içecek su bulabiliyorlardı. Bunun üzerine işin şekli birden değişti. İş devrimci Sovyet Başkanı'nın tüm birlikler üzerinde denetimini kurup kuramayacağı varsayımının tartışıldığı bir noktaya tırmandı. Troçki'nin ve yanındakilerin doğrusu ya bu ilk deneyimleriydi. Troçki durumun getirdikleriyle götürebileceklerini hemen saptadı. Troçki'ye belli belirsiz bir süre tanımıştı Litovski alayı. Bu sürenin bitiminde bulundukları siperleri terk edeceklerdi. Bu işin sonuçlarının da devrim için sakıncalar getireceğini savunmuşlardı. Sivyaz'daki tüm birliklerin durumdan haberleri vardı. Tehdit yerini bulacak mıydı yoksa bulmayacak mıydı? Sivyaz'daki tek güçlü alay olan Litovski alayından gelecek sese iyice kulak kabarttıkları belli oluyordu öteki erlerin. Hepsi tavşan uykusunda durumu bekliyordu. Sürenin bitiminden önce neye karar verildiğini öğrenmek için alay kumandanıyla komite başkanı Troçki'nin trenine geldiler. Trendeki tüm görevliler dışarıdaydı. İki yetkiliyle sorunu bir daha tartıştı. Onlara durumu iyice anlattı. Ama alay erlerinin görevlendirdiği her iki yetkili de kapkara bir suratla ve de kaba buyurucu davranışlarını belli ede yapacakları hiçbir şey olmadığını, bu durumda erlere söz geçiremeyeceklerini, ellerinden hiçbir şey gelmeyeceğini söyler söylemez Troçki hemen bağırarak tren bağlantı subayını yanına çağırdı. Bu iki adamı hemen tutuklayınız emrini verdi. Subay durumu zamanında kavradı ve tabancasını çeker çekmez her ikisini de kendi odasına alıp götürdü. Alay kumandanıyla komite başkanı teğmen karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Teğmen hemen her ikisini de silahlarından arındırdı. Sonradan böyle davranmanın nasıl isabetli bir davranış olduğunu kendi aramızda tartışıp onayladık. Çünkü bu iki yetkilinin aynı şeyi yapayalnız ve de silahsız Troçki'ye uygulamamaları için pek büyük bir neden de yoktu. İlk kez devrimci savaş trenindeki yargıçlar kurulu toplandı ve o gün aldığı kararla alay kumandanının 5 yıl süreyle tutuklanmasına, tüm rütbelerinin sökülmesine, ötekinin de o kadar yıl hapis yatmasına karar verildi. Troçki hemen bir bildiri dağıtarak durumu tüm birliklere iletti ve 4. Litovski alayı erlerinin bu durum karşısında gıkları bile çıkmadı. Bulundukları yerdeki görevlerini sürdürmeye başladılar. Böylece ilk başta birlikler üzerinde Troçki denetimini kurmuş oluyordu. Bu konuda kuşkusuz kendisine en önemli desteği Ivan Nikitiç Smirnov yoldaşla Rosengolds yoldaş sağlamışlardı. Bir tanığın dediği gibi Smirnov yoldaş Sivyaz'ın atan yüreğiydi. Smirnov katıksız bir Bolşevik'in hangi nitelikleri kendinde taşıması gerektiğinin şaşmaz bir öğretisi gibi erlerde simgeleşmişti. Bu yaşlıca Bolşevik'in destanımsı bir yaşamı vardı. Tümüyle gerçek olan bir yaşama aldırmadan devrimci eyleme yeni çıkmış, 0 kilometrede biri gibi çalışırdı Smirnov. Hiçbir şey onu yıldıramamıştı. Ne 1905, ne sürgün, ne katıksız hücre cezaları, ne kaçmalar, ne şu ne bu. Onu devrimci eylemin sürekliliğinden alıkoyamamıştı. Yorulmak bilmez çalışkanlığı, son derece titiz dürüstlüğü, yılmak bilmez savaşımcılığı, derin ve olgun bir ağırbaşlılık içinde düşüncelerini çekinmeden açıklayışı, tüm bunlar erlerde heyecan, saygı uyandırıyordu. Ona mahcup olmak çok kişinin korkulu düşüydü. Rosengolds yoldaşsa komünistleri askeri hiyerarşi içinde ilk örgütleyenlerin başında geliyordu. Bolşevikler ilk kez kazan önlerinde öğrendiler askerce örgütlenmenin ne anlama geldiğini ve de bu edinimi bir daha hiç unutmadılar. Bunu daha sonraları üzerinde oldukça tartışmalar yapıla gelen savaş komünizminin temel ilkesi olarak oluşturup uygulamaya soktular. Birçok kişi bu ekonomi biçimini şöyle ya da böyle kariyeristçe tartışırken onun kazan önlerinde nasıl bir deneyimden kaynaklanıp oluşturulduğunu ya bilerek ya bilmeyerek hep gözden kaçırdılar. Eylemi ve kitleleri gözden kaçıranlar ilkeleri soyutlamakta elbette beceri göstereceklerdir. Devrimci işbazlıklarıdır bu onların. Parti 9. Kongresinde bu ilkeyi tümüyle onayladı.
yaşamamız için, yalnızca soluk alıp verebilmemiz için başka hiçbir çıkar yolumuz kalmamıştı. Çember üstüne çember, kapan üstüne kapan kuranlar bize başka bir seçenek bırakmamışlardı. Dünya finans kapitalinin boğazımıza dek uzanan kanlı ellerinde boğulup gitmemek için yaşadığımız her şeye özen göstermek, her şeyi iyice öğrenmek zorundaydık. Rosengoltz bu ilkeyi ilk sezinleyip Sivyaz'daki çalışmaları savaşı ilkeleştiren ilk Bolşeviklerden biriydi işte. Letonyalılar bunalımını atlattığımızı, birlikler arasındaki ilişkiyi daha güçlendirdiğimizi sandığımız bir zamanda komünist gönüllü birliklerle erler arasında bu kez yeni bir çatışma patlak verdi. Düşman karşısında edinimsiz gençlerdi bunlar. Yeni bir dünya yaratmanın coşkusu içindeydiler kuşkusuz ama her şeyden ancak kendilerinin sorumlu olduğunu sanacak kadar yanlış bir dürüstlük içindeydiler. Asıl amaçları ideolojik eğitim ve ajitasyon yapmaya yönelikti. Burada dövüşmekten çok asıl amaçlarının bu olduğunu sandıklarından kendilerini buraya gönderenler bir bakıma kendilerine yanlış hedef belirlemesi yaptıklarından burada bazen birlik kumandanlarıyla ister istemez sürtüşmeye giriyorlar, onların buyruklarını dinlememe eğilimi gösteriyorlardı. Çar döneminin bu sorumlularını küçümsedikleri bir gerçekti. Son derece çalışkan, çelik gibi iradesi olan Albay Slavin bu nedenle zaman zaman zor durumda kalıyordu. 11. kaset, 2. yüzün sonu.